Kelebekler ve İnsanlar, Üstün Dökmen. 19. ayrım. Ragıp Bey, şey bir kız diyerek sağlam bir kız demek istemişti. Sözleri odaya bir el bombası gibi düştü. Aysel öfkelenmeye başladı. Bir süredir sabahları sıkıntıyla uyanıyor, öğleden sonraları rahatlıyordu. Yanı sıra küçük olaylarla ilgili öfke patlamaları yaşar olmuştu. Bunlara ek olarak geçmişteki tatsız olayları yerli yersiz hatırlayıp zihinsel geviş getirmeye de başlayınca bir psikiyatriste gitmişti. Psikiyatrist duruma uygun bir ilaç verip 3 ay sonra kontrole gelmesini söylemişti. İlaç büyük ölçüde işe yaramıştı ancak bir sözel bilişsel terapiyle desteklenmediği için sanki sorunun üstü süpürülmüş 6 aslı el dil değmeden kalmıştı. Babası Gökhan'ın şey bir kızla, normal bir kızla evlenmesi gerektiğinden söz edince bir süt gibi hızla gözü, öfkesi kabarmaya başladı. Aysel patlama öncesi güç toplamaya çalışan bir dağ gibi sakin bir sesle "Yani normal bir kızla evlenmeli Gökhan, öyle mi baba?" dedi. Kızının öfkelenmeye başladığını henüz fark etmeyen Ragıp Bey oyuna gelmiş bir oyuncu safiyetiyle "Tabii iyi olur." dedi. Aysel "Gökhan normal değil, sakat. Normal bir kadınla evlenirse olay dengelenir mi diyorsun? Ben böyle bir şey söylemedim." "Yapma baba, bir şekilde söylemiş oldun. Bir sakatla evlenirse sakatlığının altı çizilmiş olur demek istiyorsun." "Ben öyle bir şey demedim. Peki ne dedin baba?" "Aysel sen beni sorguya mı çekiyorsun? Bir şey sordun, cevap verdim. Madem beğenmeyecektin niye sordun?" "Baba affedersin ama annem de sen de ille de normal bir kız diye ısrar ediyorsunuz. Kardeşimin istediğiyle evlenmeye hakkı yok mu? Kardeşim sakat. Bir sakatla veya sakat olmayanla evlenebilir, değil mi?" "Tabii. Eğer sakat olmasaydı karşısındakini kabul ettiğinde bir sakatla veya sakat olmayanla yine evlenebilirdi, değil mi?" "Evet." "Şimdi sorun ne baba? Birbiriyle evlenmek istiyorlar. Siz niçin istemiyorsunuz?" "Evladım bunlar özürlü. İki özürlünün evliliği pek zor yürür." Aysel gözlerini açarak ve başını hafifçe yana eğerek "Normallerin evlilikleri kolay mı yürüyor baba?" dedi. Aysel annesiyle babasının yıllar süren çatışmalarını, babasının annesini aldatmasını kastediyordu. Normallerin evlilikleri de zor yürüyordu. Ragıp Bey Aysel'in sözlerindeki kinayeyi anladı, rahatsız oldu. Konuşmanın eksenini değiştirerek "Evladım, iki özürlünün evlenmesi toplumun ilgisini çeker, basına filan bildirirler," dedi ve daha sonra uzun süre söylediğine pişman olacağı cümleyi söyleyiverdi. "Aynı yatakta iki özürlü, tuhaf gözükür gözüne, gönlüne insanların." Ragıp Bey aslında aynı yataktaki iki özürlünün çirkin gözükeceğini söylemek istemişti ama çirkini yumuşatıp tuhaf yapmıştı. Aysel tuhafın arkasındaki çirkini anladı, babasının iki sakatın aynı yatakta yatmasının çirkin olduğunu düşünüyordu. Ve Aysel ileride yıllarca söylese miydim, söylemese miydim diye geviş getireceği, çoklukla söylediğine pişman olacağı, yıllar içinde birikmiş olan öfkeyi babasının yüzüne kusan cümleleri söyledi. "İki özürlünün aynı yatakta yatması çirkin gözüküyor sana galiba. Belki topluma da öyle. Peki aynı yatakta iki özürlü çirkin de, evli olmayan bir erkekle bir kadının, üstelik her ikisi de başkalarıyla evli olan bir erkekle bir kadının, aynı yatakta yatması çok mu güzel baba? Toplum ne diyor buna?" Aysel son kelimeyi söylediğinde ağzından çıkanlara bir an inanamadı. O değil de birisi bir şeyler söylemiş gibisine geldi. Odaya büyük şişman bir bomba düşmüştü sanki. Hiroşima'ya atılan atom bombasına pilotlar o günün argosuyla sadece şişman diyorlardı. Evlerde veya dünyada hangi bombanın ne kadar şişman olduğu görecelidir. Odaya büyük şişman bir bomba düşmüştü. Aysel bir an babasının yüzünü gördü. Ragıp Bey Aysel'e bakıyordu, kızgın veya küskün değildi. Ragıp Bey'in yüzünde hayat boyu edindiği serveti bir anlık yanlış bir kararla, pis bir ortamda bir kumar masasında kaybeden kişilerin yüzünde beliren, şaşkınlıkla karışık yenilmişlik ifadesi vardı. Ragıp Bey yaşamda yenilmişti. Yenildiği için eşini aldatmıştı. Aldatması ikinci bir yenilgiydi. Şimdi kızının karşısında bir yenilgi daha alıyordu. Ragıp Bey'in yüzünde beklemediği bir anda büyük bir darbe alan kişilerin yüzlerinde beliren şaşkınlıkla karışık bir yenilmişlik ifadesi vardı. Bu ifadeyi birkaç saniye bütün varlığına işlemiş gibisine yüzüne yapışıp kaldı. Bir dakika kadar sessizce oturdular. Ragıp Bey'in verecek cevabı yoktu, acı içindeydi. Aysel de öyle. Darbesini vurduktan sonra ben ne yaptım diyen gözlerle bakıyordu. Ragıp Bey'in eşini aldatması karı koca arasında büyük kavgalara yol açmıştı ama Aysel bu kavgalara hiç karışmamıştı. Babasını bu konuda ilk defa yüzlüyordu. Aysel onca zamandır içine attığı öfkesini, çok hassas bir konu açılınca, babası kardeşinin sakatlığını vurgulayınca bir anda bir volkan gibi püskürtüvermişti. Neyi nasıl toparlayacağını bilemiyordu. Çok üzgün bir yüz ifadesiyle kısık bir sesle "Affedersin baba, öyle demek istemedim." dedi. Ragıp Bey ayağa kalktı ve "Asıl sen affedersin kızım, ben kendi geçmişini unutup oğlunun geleceğiyle ilgili tatsız yorumlar yapan aptal bir babayım." dedi. Aysel ağlamaklı bir yüz ifadesiyle "Estağfurullah baba." demeye çalıştı. Ragıp Bey "Siz bizden akıllısınız. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Haklısın. Bu dünyada öyle yanlış şeyler var ki iki özürlünün evliliği yanlarında hiç kalır. Kardeşin mutlu olur inşallah. Ama bu arada demin söylediklerimi lütfen kardeşine söyleme." dedi. Aysel ağlamasını içinde tutmaya çalışarak "Tamam baba." dedi. Ragıp Bey odadan çıktı. Aysel koşup ona sarılmak, öpmek istedi ama yerinden kalkamadı, kımıldayamadı. Bu sahne Aysel'in yıllarca unutmayacağı, zihninde çakılı kalacak bir sahneydi. Onu o an öpmediğine yıllarca esef edecekti, pişmanlık duyacaktı. Niçin öpmedim diyecekti. Aysel, Edebiyat Fakültesi mezunuydu. Alime, hocaya, anaya, babaya, ataya saygının temel öğreti olduğu bir ortamda yetişmişti. Bu fakültenin asistanları, doçentleri, hocaları emekli olduktan hatta öldükten sonra yıllarca bir zamanlar onların içinde çalıştıkları odaların üzerindeki isimlerini silmezler. Fuat Köprülü, Reşit Rahmeti Arat, Mehmet Kaplan, Saadet Çağatay yazan odalara girip çıkarak meslek yaşamlarını sürdürürlerdi. Daha da eskilerde ise birçok yazar bu kitap onun sayesinde ortaya çıktı düşüncesiyle kitabın üzerine hocasının adını yazardı. Bu gelenekten gelen Aysel'e göre hatalı bile olsa babasının, atasının yüzüne hatasını vurmamalıydı ama vurmuştu. Sonuçta Ragıp Bey oğlunun evliliğine evet demişti. Ancak bu evet Aysel için çok pahalı bir evetti. Aysel bu evetin bedelini hayat boyu ödeyemeyecekti. 35. Kelebek avcıları yorulmaz. Yasalara saygılı olanlarda. Alaim-i Sema o gün yamaçlara doğru uçuyordu. Aşağıda çiçekli, çiçeksiz yaban bitkileri vardı. Sarı çiçekli kara hindiba, uçuk kavun içi açık mor renkli engerek otu, evelik, parlak mor mahzun ters lale, mevsiminde koyu kırmızı atlas perdeler benzeri köpek dili vardı. Alaim-i Sema hiçbirini görmedi. Çok az beslenerek güneşin altında günlerce uçmaktan, aramaktan, kaygılanmaktan yorulmuştu. Kelebekler yorulur ama avcılar yorulmaz. Necati dipdiriydi. Daha aylarca dolaşabilirdi. Başlangıçta kendisine geliri azmış gibi gözüken bu avcılık işi giderek iyi bir gelir kapısına dönüştü. Bir ayda asgari ücretin çok üzerinde bir para geçecekti eline. Necati önceleri beşer beşer saydığı kelebekleri giderek onar onar, yirmişer yirmişer saymaya başlamıştı. Hatta bir ara havadaki işe yaramaz küçük şeyleri yakalayarak havadan para kazanmasını sağlayan patronunun biraz aptal olduğunu bile düşündü. Havadan para kazanmak havalı bir işti. Önceleri ne yaptığını soranlara patronun öğrettiği şekilde kelebekleri sevdiği için topladığını söylüyordu. Doğru olmayan bu açıklama zamanla gerçeğe dönüştü. Kendisine para kazandıran bu işe yaramaz kelebekleri gerçekten sevmeye başladı. Henüz para almıyordu. İş bittiğinde, daha doğrusu yeterince kelebek topladığına karar verdiğinde, elindeki kelebeklerin tümünü verecek, hatırı sayılır toplu bir para alacaktı. Uzun vadi uzundu. Ağacı, çimi, çiçeği, kuşu, böceği, kelebeği çoktu. Uzun vadi uzundu.
Yüreği bağrı genişti. Kollarını açıp yeri göğü kucaklardı. Yaşamı sevenlerle kucaklaşırdı. Bu arada istemeden, daha doğrusu bilmeden kelebek avcılarıyla da kucaklaşırdı. Irmak boyunca ya da dağlara doğru yürürseniz yere göğe yayılmış, ağaca yaprağa sinmiş yoğun kuş sesleri duyardınız ama ortalıkta pek fazla kuş göremezdiniz. Oysa vadinin ağaçlarında, çalılarında, kuytularında saklanan, bulutlu günlerde göğün göğsü inip kalktığında, gökle birlikte soluk alıp veren, şimşekler çaktığında derinden derine göğüs geçiren, binlerce, on binlerce kuş olduğunu bilirdiniz. Doğanın gerçek sahipleri doğrudan gözükmez gözünüze ama siz onları bilirsiniz. İster enine ister boyuna uzun vadide gezdiğinizde yalnızca birkaç tane kelebek ilişir gözünüze. Oysa onlara odaklı, dikkatli baktığınızda giderek artar sayıları. Kuşlar gibi kelebekler de binlercedir çevrenizde. Ve gözükmeyeni görmek asıl avcılara özgüdür. Avcıların gözü afet gibidir. Siz göremezsiniz, o görür. Necati'nin patronu için yakaladığı kelebekler giderek artıyordu. Alaim-i Sema'nın arkadaşlık ettiği nice kelebek de şimdiden koleksiyona girmişti. Anlamadıkları bir dünyada niçin olduğunu anlamadan avlanan bu kelebekler, öldükten sonra farkında olmayacakları bir yolculuk yapacaklardı uzak ülkelere. Kaplumbağa, sincap, kurbağa ve diğer dostları dikkatli olmasını söylüyordu Alaim-i Sema'ya sürekli. O da aklını, gözünü dört açarak uçuyor, dört kanadını dört ayrı kaygıyla çırpıyordu. Alaim-i Sema sınırlı ömründe uçup kaçan şeyleri, kırık küçük bilgileri birleştirdiğinde, insanların büyük ve güçlü dünyasının, kelebeklerin küçük ve narin dünyasına oynadığı oyunları kavramaya başlamıştı. Uzun vadide kelebek avcıları, daha da ötesi kelebek kaçakçıları vardı. Bir kelebek arkadaşı, "Bu kaçakçılar bizleri toplayıp insanların istemedikleri bir şekilde uzak ülkelere satıyorlar gizlice," demişti. "Bunu önlemek, soyumuzu korumak gerek," demişti. "Her derdin bir devası, her kanunsuzun bir yasaya saygılısı vardır bu dünyada. Kelebeklerin soyunu, dünyasını korumak, kurtarmak için ne yapmalıydı, nasıl yapmalıydı?" "Doğrudan bir şey yapamazdı, insanların dünyasına doğrudan erişemezdi. Kerman olsa mutlaka bir şeyler yapardı. Kaçakçılardan kurtarmak için kardeşlerini. Ama ortalarda yoktu. Belki olup bitenden haberi de yoktu. Ben bir şeyler yapabilir miyim?" diye geçirdi aklından Alaim-i Sema. "Kaplumbağalar, salyangozlar belki yardım ederler biz kelebek dostlarına. Madem kaçakçılar var ortalıkta, bugün bize, yarın onlara. İyi de bir kaplumbağa nasıl ulaşabilirdi insanlara?" Sonra da doğrudan insanlardan yardım istemek geldi aklına. Gerçi yaşlı kelebekler insanların hiçbirine güvenmiyorlar ama bu insanların iyileri de vardır mutlaka diye düşündü. "Onların birine gitsem kaçakçılara karşı korurlar bizi ama hangisine, nasıl?" Düşündü, düşündü, düşündü, uçtukça düşündü, düşündükçe uçtu. Sonra o akşamüstü daha önce birkaç kere gördüğü o tekerlekli sandalyedeki kızı gördü. Bahçedeydi, yalnızdı. Farklı bir sandalyede oturuyordu. Sandalyesi değişmişti fakat kız değişmemişti. O an Alaim-i Sema'nın içinde ona doğru uçmak, olup biteni anlatmak isteği uyandı. Ancak kelebekler insanlarla konuşmazlardı. Uçtu, kızın önündeki masanın üzerine, tam karşısına kondu. "Ya bu da beni yakalarsa?" diye ufak bir korku belirdi içinde. Ancak Umay gülümseyen gözlerle bakıyordu ona. Alaim-i Sema ve Umay, iki kelebek karşı karşıya. Sonra Alaim-i Sema Umay'a yaklaşmak istedi. Masanın bir ucundan diğerine uçtu. Umay'ın tam önüne kondu. Bir kelebek Umay'a ilk defa yaklaşıyordu. Hoşuna gitti, gülmeye başladı. Zorlanarak ağır ağır elini uzattı. Alaim-i Sema kaçmadı. Kanatlarını açıp kapadı. Tam Umay parmağını değdirecekti ki geriye doğru uçtu, birkaç adım ötedeki sandalyeye kondu. Umay artık yeni sandalyesini kullanıyordu, kumandasını çalıştırdı. Sandalyesini Alaim-i Sema'ya doğru sürdü. Tam yaklaşmıştı ki Alaim-i Sema biraz daha uzaklaştı. Alaim-i Sema birkaç defa tekrarladı bunu, duruyordu. Umay yaklaşınca biraz öteye uçuyordu. Bu güzel kelebek Umay'la oyun oynuyordu adeta. Dışarıdan bakan birisi oyun oynadıklarını sanırdı. Oysa tanışmıyorlardı, oyun oynamıyorlardı. Umay bu kelebeğin bir adı olduğunu bile bilmiyordu. Birden Umay'ın zihninde bir şimşek çaktı. "Bu beni bir yere götürmek istiyor," dedi. Çünkü korkmuş gözükmüyordu bu kelebek. Korkmuş olsa en başında Umay'a yaklaştığında uçup giderdi, kaçmıyordu. Umay'ı bir yere götürmeye çalışıyordu. Umay bu kelebeği izlemeye karar verdi. Otomatik sandalyesini acemice ama özenle sürerek sokağa çıktı. Alaim-i Sema önde, Umay arkada gidiyordu. Evden epeyce uzaklaşmışlardı ki annesi geldi Umay'ın aklına. Merak etmesin diye cepten aradı. Bir kelebeği izlediğini söylemek anlatması zor geldiği için biraz gezmeye çıktım dedi. Gülşen Hanım kaygılandı. Umay ilk defa sokağa yalnız çıkıyordu. Dikkatli ol, istersen geleyim dedi. Umay istemedi. Alaim-i Sema epeyce ilerledikten sonra bir yan sokağa saptı, evlerden birinin çitinin üzerine kondu. Gri renkli bir evdi bu. Bahçesi bakımsızdı. Dört bir yanını yabani otlar bürümüştü. Alaim-i Sema çitin üzerinde bir süre Umay'ın yaklaşmasını bekledi, sonra hızla uçup gitti, gözden kayboldu. Yolculukları bitmişti. Umay aklından beni buraya niçin getirdi? Burada hiçbir şey yok diye geçirdi. Belki de bu kelebek tesadüfen uçmuştu önünden. Kendisini izletmek gibi bir amacı yoktu. Umay burada ilginç ne var diye etrafına bakınırken Alaim-i Sema epeyce uzaklaşmıştı, huzur içindeydi. Kardeşlerimiz için, soyumuz için küçük de olsa bir hizmette bulundum diye düşünüyordu. Umay'ı götürdüğü ev bir kelebek kaçakçısının deposuydu. Alaim-i Sema kendisiyle gurur duydu. Günlerdir ilk kez kaygısı azalmış bir şekilde uçuyordu. Vadinin kelebekleri için önemli sayılabilecek bir şey yapmıştı. Gerçi yaptığı şey Kerman'ın yapacaklarının yanında çok ufak kalırdı. Kerman dünyadaki tüm kelebeklerin kurtarıcısı olacaktı. Ancak yine de kelebek kaçakçısı kötü insanların evini iyi bir insana göstermeyi başarmıştı. Bu iyi insanın bu işin peşini bırakmayacağına emindi. Kerman'ı bulduğunda bu yaptığını şüphesiz ki ona anlatacaktı ve Kerman şüphesiz ki sevgilisiyle gurur duyacak, tüm kelebeklerin önünde onu övecekti. Hava güzeldi. Alaim-i Sema'nın incecik kanatları daha da hafifledi. Uçtu, uçtu, süzüldü, uzaklara doğru gitti. Umay, gri renkli bakımsız bahçeli evin önünde bir süre durdu. Ot bürüdüğü için bahçe ve ev tam görünmüyordu. Tam, burada bir şey yok, artık geri döneyim diye düşünüyordu ki evin kapısı açıldı. İki kişi ellerinde büyükçe bir pano taşıyarak dışarı çıktılar. Panolar özenle ambalajlanmıştı. İçlerinde ne olduğu gözükmüyordu. Adamlar panoları birer birer çıkarıp evin duvarına dayamaya başladılar. Umay bir şey olduğunu, olacağını sezinledi. Görülmemek için sandalyesini biraz geriye çekti. Adamlardan birisi kısa boylu şişman, diğeri orta boylu zayıftı. Umay birbirlerine Ahmet ve Feyzullah diye seslendiklerini işitti. İsimleri Ahmet ve Feyzullah'tı. Necati gibi onlar da kelebek kaçakçıları için çalışıyorlardı. Necati orada değildi, evi daha da uzak bir mahalledeydi. Bir ara Ahmet arkadaşına, bunları bize bu kadar toplattılar, başka ülkelere göndereceklermiş. Ne diye toplatırlar, ne işe yarar bunlar, akıl sır ermiyor bu adamların işine dedi. Umay bunu duyduğu anda irkildi. Bunlar kelebek kaçakçılarıydı. Topladıkları kelebekleri yasa dışı şekilde uzak ülkelere satıyorlardı. Heyecandan Umay'ın kalbi sandalyesini sarsarcasına çarpmaya başlamıştı. Kitaplarda, filmlerde rastladığı bir şeye şimdi bizzat tanık oluyordu. Kaçakçıların yuvasının önünde duruyordu. Demek bir süre önce kelebek kaçakçılarıyla ilgili duyduğu söylenti doğruydu. Demek tarihi eser kaçakçılığı, yırtıcı kuş kaçakçılığı gibi bir de kelebek kaçakçılığı vardı. Umay durumu bildirmek için telaşla Gökhan'ı aradı. Polis imdatı araması daha akıllıcaydı ancak birkaç gündür Umay'ın santrali, merkezi Gökhan'dı. 19. ayrımın sonu sayfa 183, devamı 20. ayrımda.